Item 16, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth. Sayfa 196. Kanıt olarak. Bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Fakat söyleyeceğiniz her şey not edilip ileride aleyhinize kanıt olarak kullanılabilir. İngiltere ve İrlanda polislerinin bir sanığı tutuklarken okuduğu uyarıdan bir cümle. Büyük polis arabası kalabalığı meydana taşmasını önlemek için konmuş kordonun biraz ilerisinde yavaşlayıp durdu. Şoför motoru kapatmadı, silecekler de tozuyan yağmurun damlalarını silmek için çalışır durumdaydı. Arka kanepeden Şef William J. Hanley kordonun gerisindeki seyirci kalabalığına ve ön taraftaki görevlilere baktı. ''Burada bekle'' dedi şoföre. Kendisi inmeye hazırlandı. Şoför memnundu. Arabanın içi sıcacık, yumuşacıktı bir kere. Hava hiç de bu gece kondu mahallesinin kaldırımlarında gezinecek hava değildi. Başını sallayıp motoru durdurdu. Bölge polis şefi kapıyı çarparak kapattı. Lacivert paltosuna biraz daha sıkı sarındı. Kordonun gerisindeki tenha bir noktaya doğru yürüdü. Orada bir polis korduna girip çıkanları kontrol etmekteydi. Hanley'in yaklaştığını görünce selam durdu, geçmesi için yana çekilip yol verdi. Koca Bill Hanley 27 yıldır polisti. Devriye olarak taban tepmekle başlamış, yavaş yavaş bu kademeye kadar yükselmişti. Yapısı, görünüşü müsaitti yükselmeye. Boyu 1.80, kilosu da kamyon gibiydi. 30 yıl önce Athlone yöresinin en iyi bek oyuncusu olarak ün yapmıştı. Carl Malan'ın şampiyonluktan şampiyonluğa koşturduğu İngilizleri, Galleri, İskoçları ve Fransızları 3 yıl boyunca silip süpüren İrlanda takımındandı. Bu ünü terfi olanaklarına da olumlu katkıda bulunmuştu doğrusu. İşini seviyordu. Paranın az olmasına, iş saatlerinin uzun olmasına karşın doyum veriyordu bu iş ona. Ama her işin hoşa gitmeyecek bazı yanları olurdu. Bu sabah da böylesi çıkmıştı karşısına, bir mahalle boşaltma olayı. 2 yıl boyunca Dublin Belediye Meclisi, Gloucester Diamond diye bilinen yöredeki ufacık sırt sırta dayalı bir oda yukarıda, bir oda aşağıda, döküntü evlerden kurtulmak için karar üstüne karar alıyor, hepsini sırayla yok ediyordu. Buraya neden bu ismin verildiği de bir bilmeceydi. Gloucester'daki İngiliz Kraliyet Sarayı'nın zenginliğinden, imtiyazlarından eser yoktu burada. Pırlanta yani diamond parlaklığından da eser yoktu. Liffey'in kuzey kıyısındaki rıhtımların gerisinde yatan bir yoksul mahalleydi işte. Şimdi artık çoğu kanıt olarak bölümleri yerle bir olmuş, oralarda oturanlar başka yere yerleştirilmişti. Yarım mil ileride tozuyan yağmurun arasından rahatlıkla görülebilen ruh sıkıcı kutu kutu belediye binalarına. Ama burası Bill Hanley'in bölgesinin tam orta yerindeydi. Yani bu sabah bu sorumluluk ne kadar nefret ederse etsin onun işi oluyordu. Bir zamanlar Mayo yolu olan yerin iki yanında kordonla caddeden geride tutulan kalabalığın görünümü de tıpkı o günün havası gibi karanlıktı. Kasım havası işte. Sokağın bir yanı yıkıntıdan ibaretti. Yakında koca makineler gelecek, molozu kaldıracak, yeni alışveriş merkezinin temellerini atacaktı orada. Öbür taraf ise asıl dikkatleri üzerinde toplayan taraftı. Yüzlerce metre yukarı ve aşağı baktığınızda ayakta tek bina yoktu. Her taraf yamyasıydı. Yakında yapılacak büroların elemanlarına otopark olarak ayrılıp asfalt dökülmüş alanın kara tabanında yağmur pırıl pırıl parlıyordu. Bu iki dönümlük alanın çevresi 3 metre yüksekliğinde, araları telli bir parmaklıkla çevrilmişti hemen hemen tüm çevresi. Tam orta yerde Mayo yoluna bakan bir tek ev ayakta durmaktaydı. Dümdüz olmuş diş etleri üzerinde bir tek kırık diş gibi. İki yanındaki evler gitmiş, evin yanlarına keresteler dayanıp destek yapılarak ayakta durması sağlanmıştı. Park alanının birikmiş suları evin 3 yanında dalgalar oluşturuyordu. Kumsaldaki kumdan şatolara benzer bir görünüm veriyordu. Sabahın olayı bu ev ve bu eve sığınmış oturan korku içindeki ihtiyar olacaktı. Yeni bloklara yerleşenler eski komşularının sonuncusunun evinden çıkarılışını görmeye gelmişlerdi bugün. Bill Hanley tek başına duran evin önüne toplanmış resmi görevlilerin durduğu yere doğru yürüdü. Adamlar sanki yumurta kapıya geldiğinde işe neresinden başlamak gerektiğini bilmiyormuş gibiydiler. Evin de bakılacak bir yanı kalmamıştı. Önünde bahçesini ayıran alçak tuğla bir duvar vardı. Duvarın gerisinde bahçe mahçe yoktu tabii. Fazla uzamış otlar vardı yalnızca. Ön kapı ön duvarın biraz yan tarafındaydı. Fırlatılan taşlardan delik deşik olmuş üzerinde kovuklar açılmıştı. Hanley o kapının gerisinde 1 metrekarelik bir hol, onun ardında da üst kata çıkan dar merdivenler bulunduğunu biliyordu. Holün sağ tarafında alt katın tek odası olan salona açılan kapı vardı. Camları kırılmış, yerlerine karton parçaları sokulmuştu. Salonla merdivenin arasında ufacık kirli mutfağa giden dar koridor vardı. Koridorun dibinden bir kapı daha açılıyor, arkaya çıkılıyordu. Tuvalet evin dışında arka taraftaydı. Salonda küçük bir şömine olacaktı. Evin yanından yükselen bacası hala ayakta, ağlayan gökyüzüne bakıyordu. Hanley yandan baktığında arka bahçeyi de görmüştü. Eni evin eni kadar, boyu da 8 metre bir şeydi. Çevresi 2 metre yüksekliğinde bir tahta çitle çevriliydi. Çitin üzerinden içeriye bakmış olanların anlattığına göre bu arka bahçenin toprakları ihtiyarın kümeste beslediği 4 tavuğun dışkılarıyla bezenmişti. Hepsi bu kadardı işte. Belediye meclisi ihtiyar için elinden geleni yapmıştı. Onu pırıl pırıl tertemiz yeni belediye konutlarından birine yerleştirmek için öneride bulunmuşlardı. Hatta daha başka bir yerde bahçeli bir eve taşımayı bile önermişlerdi. Devlet memurları, sosyal sigorta temsilcileri, kilisenin adamları gelmişti onu görmeye. Kafasına mantık aşılamaya çalışmış, ona süre tanımış, o süre dolunca yenisini tanımışlardı. Ama o reddetmişti taşınmayı, sokak yıkılmıştı, evinin önü de, arkası da, sağı da, solu da yerle bir olmuştu. Oysa o gitmiyordu. Başlanan işin bitmesi gerekiyordu. Otopark düzeltilmiş, tabanı yapılmış, evin 3 yanına parmaklıklar çekilmişti. Ama ihtiyar hala yerinden kıpırdamıyordu. Mahalli basın, Mayo yolunun münzevisi konusunu iyice sömürmüştü. Mahallenin çocukları da öyle. Durmadan eve taş, kaya, çamur topları atıyorlar, camları kırıyorlar. İhtiyar onlara avaz avaz küfürler savururken keyiflerinden bayılıyorlardı. Sonunda belediye meclisi evi boşaltma kararını çıkarmış, polise gereğinde zorla boşaltma yetkisi vermiş. Bunun üzerine kentin kuvvetleri o Kasım sabahında kalkıp oraya gelmişlerdi. İskan genel sorumlusu Hanley'i selamladı. Tatsız bir iş dedi, hep böyle olur. Nefret ediyorum bu boşaltmalardan. Öyle dedi Hanley, sonra grubu gözden geçirdi. İşi görecek 2 icra temsilcisi vardı, iri yarı, etli canlı adamlardı. Pek utanıyormuş gibi görünüyorlardı. Belediye meclisinden 2 kişi, Hanley'in kendi polislerinden 2 kişi, sağlık ve sosyal yardımdan biri, bir mali doktor ve daha birkaç memur görünüyordu. Barney Kelleher mahalli gazetenin tecrübeli fotoğrafçısıydı. Yanında sakalı çıkmamış genç bir muhabirle birlikte o da gelmişti. Hanley'in mahalli basınla arası iyiydi. Pişkin muhabirleriyle de biraz kontrollü olsa bile yine dostça ilişkileri vardı. Herkes kendi işini görmek, kendi görevini yerine getirmek zorundaydı ne de olsa. Bu işi bir gerilla savaşına dönüştürmeye gerek yoktu ki. Barney göz kırptı. Hanley ona başını salladı. Acemi muhabir bunu yakın bir arkadaşlığın simgesi olarak değerlendirdi. ''Zorla mı çıkaracaksınız onu?'' diye sordu hevesli. Barney Kelleher ona kötü kötü baktı. Hanley ela gözlerini bu çaydağa çevirdi. Onu konuştuğuna pişman edecek kadar uzun süre ayırmadı bakışlarını. ''Elimizden geldiği kadar yumuşak davranacağız.'' dedi sonunda Hanley. Genç adam hızla not aldı. Böyle kısacık bir cümleyi hatırlayamayacağından değil ama yapacak bir şey çıksın diye. Yargıcın emri saat 9'da diyordu. Şu anda 9'u 2 dakika geçmekteydi. Henley İskan genel sorumlusuna bakıp başını salladı. Başlayın dedi. Belediye temsilcisi evin kapısına doğru yürüdü. Sertçe vurdu. Cevap çıkmadı. Orada mısınız Bay Larkin diye seslendi. Yine cevap yoktu. Temsilci dönüp Henley'e baktı. Henley başını salladı. Adam hafif öksürüp boğazını temizledi. Sonra evi boşaltma emrini içeriden de duyulabilecek kadar yüksek sesle okudu. Cevap gelmedi. Adam geri çekilip yoldaki grubun arasına karıştı. Ona 5 dakika tanıyalım mı diye sordu. Pekala dedi Henley. Halkı tutan kordonun gerisinde bir mırıltı başladı. Sonunda arkalardan atak birinin sesi geldi. ''Rahat bırakın onu!'' diye sesleniyordu kalabalığın arkasındaki adam. ''Zavallı bir ihtiyar o!'' Henley geziniyormuş gibi rahat adımlarla o tarafa yürüdü. Duraklamadan suratların önünden ilerledi, her birinin gözlerine baktı. Çoğu bakışlarını kaçırdılar, hepsi seslerini kestiler. ''Ona acıdığınızı mı sanıyorsunuz?'' dedi Henley yumuşak sesle. ''Geçen yıl evinin bütün camlarını kırıp onu orada donacak hale getirmek de acımaktan mıydı?'' ''Atılan taşlar, çamur topları acımaktan mıydı?'' Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Henley, ''Kesin sesinizi!'' dedi. Tekrar kapının önündeki gruba doğru ilerledi. Halktan artık ses çıkmıyordu. Henley iki icracıya başını salladı. Onlar da zaten ona bakıp beklemekteydiler. ''İş başına!'' dedi Henley. Adamların ellerinde kocaman demir çubuklar vardı. Biri evin yanına tuğla duvarla otopark parmaklığının birleştiği noktaya yürüdü. Parmaklığın 3 tahtasını kolayca gevşetip evin arka bahçesine girdi. Arka kapıya doğru yürüyüp elindeki demirle vurdu. Arkadaşı bu sesi ön kapıdan duyunca o da demiri de oraya vurdu. İkisi de cevap alamadılar. Öndeki adam çubuğun ucunu kapıyla yan pervazın arasına soktu, birazcık araladı. Kapı 7 santim kadar açılıp orada durdu. Arkasına eşya yığılmıştı. İcracı başını üzgün üzgün salladı. Kapının öbür kenarına döndü, 2 menteşeyi de yerinden çıkardı, sonra kapıyı tutup kaldırdı, ön bahçeye yatırdı. Üst üste yığılmış sandalyeleri, masaları birer birer kaldırdı, yolu açtı. Bundan sonra Bay Larkin diye seslenerek hole girdi. Arka taraftan bir çatırtı duyuldu. Arkadaşı da o sıra arka kapıdan girmekteydi. İkisi alt katı ararlarken sokakta sessizlik hakimdi. Üst kattaki yatak odasının penceresinde solgun bir yüz belirdi. Halk onu hemen gördü. 3-4 kişi bir anda işte orada diye haykırdılar. Av kafilesinin gerisinde koşanlar, tilkiyi atlılardan daha önce görmüş gibi bir durum vardı. Yardımcı olmaya çalışıyorlardı yalnızca. İcracılardan biri kafasını ön kapıdan dışarı uzattı. Henley başıyla üst kat penceresini işaret etti. İki adam dar merdivene yöneldiler. Penceredeki surat yok oldu, patırtı olmadı. 1 dakika sonra göründüler. Ekibin lideri incecik ihtiyarı kollarında taşıyordu. Çiseleyen yağmurun altına çıktı, kararsız biçimde durdu. Sağlık ve sosyal yardımdan gelen temsilci hemen elinde kuru bir battaniye ile ilerledi. İcracı ihtiyarı yere bastırdı, battaniye hemen omuzlarına sarıldı. İhtiyarın gözleri kamaşmış gibi bir hali vardı ama daha çok korkuyordu. Henley kararını verdi. Arabasına doğru dönüp şoföre bir işaret yaptı. Sonradan belediye onu alır huzur evine götürürdü nasılsa. Ama daha önce iyi bir kahvaltı, sıcak bir çay şarttı. ''Arkaya bindirin'' dedi icracıya. İhtiyar arabanın sıcacık arka kanepesine yerleşince Henley de onun yanına bindi. ''Gidelim buradan'' dedi şoförüne. ''Yarım mil kadar ileride, solda 2. sokakta bir kahve var, oraya gidelim.'' Araba çitin kapısından çıkıp kalabalığın önünden geçerken Henley garip konuğuna göz attı. İhtiyar ayağına bumburuşuk bir pantolon, üzerine iliklenmemiş bir gömlekle ince bir ceket giymişti. Dedikodulara göre zaten yıllardır kendine özen göstermiyordu. Yüzü solgun ve kırmızıydı. Arka kanapede öylece oturmuş sessizce karşısına bakıyordu. Henley'in bakışına karşılık vermedi. Henley anlayışlı bir sesle ''Er geç olacaktı'' dedi. ''Daha başından biliyordun.'' cüssesine ve rıhtım serserilerini korkutmak için kullandığı zaman zaman sertliğine rağmen hala etli suratına ve iki kere kırılmış burnuna rağmen Bill Henley görünüşünün yarattığı izlenimden çok daha ince ruhlu bir adamdı. İhtiyar yavaşça dönüp ona baktı ama hiçbir şey söylemedi. ''Evden taşınmak yani'' dedi Henley. ''Seni güzel bir yere yerleştirecekler. Kışları sıcak olacak. Doğru dürüst yemekler yiyeceksin, göreceksin bak.'' Araba kahvenin önünde durdu. Henley indi, şoförüne döndü. ''Getir onu içeriye'' dedi. Sıcacık kahveye girince Henley boş bir köşe masasını işaret etti. Polis şoför ihtiyarı oraya götürüp oturttu, sırtını duvara verdi. İhtiyar yine bir şey söylemedi. Ne teşekkür etti ne de itiraz etti. Henley tezgahın arkasında asılı disleye baktı. Kahvenin sahibi ellerini nemli bir bulaşık bezine kurulayarak soru soran gözlerle baktı. İki yumurta salam, domates, sosis ve cips patates dedi Henley. Şu köşeye ihtiyara ilk önce sıcak bir çayla başlayın. İki kağıt parayı tezgahın üzerine bıraktı. Üstünü almaya gelirim dedi. Şoför köşe masadan tezgaha döndü. Henley ona burada kal ve ona göz kulak ol dedi. Arabayı ben alıyorum. Şoför bugünün şanslı günü olduğuna inanmaya başlamıştı. Önce arabanın sıcağı, şimdi kahvenin sıcağı. Bir çay içip de bir de sigara tüttürebilirdi. ''Onunla oturacak mıyım efendim?'' diye sordu. ''Biraz kokuyor.'' Henley göz kulak ol diye tekrarladı. Arabasına binip mayo yoluna yıkma çalışmalarını denetlemeye gitti. Ekip zaten hazırlanmış olduğundan hiç vakit kaybetmiyorlardı. Müteahhidin adamları hemen alana daldı, eve girip çıktılar. Burada yaşayan adama ait bir takım eşyaları çıkardılar. Bunları yolun üzerine hızlanan yağmurun altına sıraladılar. İskan görevlisi şemsiyesini açmış seyrediyordu. Otopark alanının içinde iki buldozer arka bahçeden tuvaletten ve evin arka tarafından işe başlamak üzere hazırdı. Onların gerisinde 10 kamyon çıkacak bolozu taşımak üzere beklemekteydi. Su, elektrik ve gaz zaten aylar önce kesilmişti. Ev bu yüzden rutubetli ve pisti. Kanalizasyonu hiçbir zaman olmamıştı. Tuvalet bu nedenle dışarıdaydı. Altındaki foseptik hemen dolmuş, üzerine de beton dökülmüştü. Belediyenin iskan görevlisi Henley'e dağ arabasından inerken yaklaştı. Belediye kamyonetinin açık duran arka kapısını gösterdi. ''Manevi değeri olabilecek şeylerden kurtarabildiğimi kurtardım.'' dedi. ''Eski fotoğraflar, eski bozuk paralar, birkaç madalya kurdelesi, birkaç elbise, bir pro kutusu içinde bir takım özel evrak. Çoğu küf içindeydi. Eşyalara gelince...'' Yağmur altında duran ufak tefeyi işaret etti. Kurtlu hepsi. Sağlık Bakanlığı yetkilisi yakmamızı önerdi. Satsak da para etmez. Evet dedi Henley. Hakkı vardı adamın ama o da onun sorunuydu. Buna rağmen manevi destek istiyordu galiba. Bunlar için para ödenecek mi ona diye sordu Henley. Tabii. Adamın sesi heves doluydu. Çalıştığı kuruluşun kalpsiz bir hayvan olmadığını anlatmak istiyordu. Ev için de verilecek, kendi malıydı. Mobilyalar, eve takılmış aletler, kaybolan zati eşyalar, bozulanlar, hepsi için para ödenecek. Ayrıca taşınma zahmetinin tazminatı var. Ama aslına bakarsanız belediyeye bunca zamandır epey para kaybına patladı bu adam. Tam o sırada adamlardan biri iki elinde ikişer tavuk taşıyarak evin arka tarafından belirdi. Ayaklarından tutmuş baş aşağı sallandırmıştı hayvanları. Kime yönelik olduğu belli olmayan bir soru sordu ortaya. ''Ne yapacağım ben bunları?'' Arkadaşlarından biri ona akıl verdi. Barney Keller bir resim çekti. ''İyi resim'' diye düşündü içinden. ''Mayo yolu münzevisinin son dostları.'' Müteahhidin adamlarından biri kendisinin de tavuk beslediğini, bunları da kendi kümesine katabileceğini önerdi. Bir karton kutu bulundu, ıslak kuşlar içine kondu, belediye kamyonetine yerleştirilip yeni kümeslerine götürülmeyi beklemeye koyuldular. ...16. ayrımın sonu. Sayfa 208...